Ayrım 53, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 491. Fakat sorunlar vardı. Frank ekibinin çadırlardan dosdoğru Sheffield'daki ofislerine gelen, bazen sinirli, bazen gürültücü ve öfkeli olan, kalabalık yaşama koşulları, yetersiz polis ya da kötü yiyeceklerden yakınan erkekler ve kadınlarla giderek çok daha fazla uğraşarak vakit kaybettiğini görüyordu. İri yarı kırmızı suratlı beyzbol şapkası giyen bir adam parmağını onlara doğru sallayarak şöyle diyordu. Özel güvenlik şirketleri yukarıdaki çadırlardan gelip koruma öneriyorlar. Ama hepsi de çetelerden başka bir şey değiller. Sadece zorbalık. Bizim güvenlik buraya geldiğimi anlayabilir diye size adımı bile veremiyorum. Demek istediğim ben de herhangi biri kadar kara ekonomiye inanıyorum. Fakat buradaki çılgınlık, biz bunun için gelmedik buraya. Frank hırslanmış bir şekilde ofisinde dolanıp duruyordu. Bu türden iddiaların doğru olduğu açıktı ama elinde kendi güvenlik ekibi, daha doğrusu büyük bir polis gücü olmadıkça bunları doğrulamak çok zordu. Adam gittiğinde ekibini sorguladı ama onlar yeni bir şey söyleyemeyince iyice öfkelenmişti. ''Benim için bu tür şeyleri ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bunun için para alıyorsunuz. Bütün yaptığınız orada öylece oturup terra haberlerini izlemek.'' Bir günlük yani toplam 37 randevusunu iptal etti. Tembel, beceriksiz piçler diye bağırdı kapıyı çarpıp çıkarken. Tren istasyonuna gitti ve olup biteni kendisi görmek için aşağı inen bir trene bindi. Tren artık inişin her kilometresinde çadır kentlere açılan küçük paslanmaz çelik kilitler olarak çalışan istasyonlarda duruyordu. Birinde indi, kilidin üstündeki tabelada El Paso diye yazıyordu. Geçit kilidinin açık kapılarından içeri girdi. Bu çadırların en azından bir manzarası vardı. Bunu kimse reddedemezdi. Volkanın büyük doğu yamacından aşağı tren rayları ve boru hatları iniyordu. Bunların her iki yanındaysa birbiri ardına kabarcıklar gibi çadırlar sıralanmıştı. Yamacın yukarısındaki nispeten eski olanların temiz şeffaf dokusu çoktan bir parça morlaşmıştı. İstasyonun yanındaki fabrika binasında vantilatörler gürültülü bir şekilde uğulduyor ve bir yerlerden buna hidrazin jeneratörünün tiz uğultusu ekleniyordu. İnsanlar İspanyolca ve İngilizce konuşuyorlardı. Frank ofisini arayıp El Paso'dan yakınmaya gelmiş olan adamın dairesini bağlamalarını istedi. Adam telefona yanıt verdi ve Frank onunla istasyonun yanındaki bir kafede buluşmak üzere anlaştı. Sonra yürüyüp dışarıdaki masalardan birine oturdu. Masalarda başka her yerdeki gibi bir şeyler yiyip konuşan erkek ve kadınlar vardı. Küçük elektrikli arabalar genellikle büyük kutu yığınlarıyla dolmuş daracık sokaklarda aşağı yukarı gidip geliyordu. İstasyonun yakınındaki binalar üç katlıydı. Parlak maviye ve beyaza boyanmış çelik katkılı betondan yapılmış prefabriklere benziyorlardı. İstasyondan işlek ana caddeye uzanan tüplerde bir dizi yeni ekilmiş ağaç vardı. Astro çimenlikte küçük gruplar oturuyor, insanlar amaçsızca dükkandan dükkana geziniyor ya da omuzlarında ve sırtlarında çantalarıyla istasyona doğru koşturuyorlardı. Herkes biraz dalgın ve kararsız görünüyordu. Sanki bir alışkanlıkları yokmuş ya da henüz doğru dürüst yürümeyi öğrenememiş gibiydiler. Çağırdığı adam yanında hepsi de 20'lerinde ve denildiği gibi Mars'ta olamayacak kadar genç komşularıyla birlikte kalabalık bir şekilde geldi. Belki tedavi, radyasyonun zararını onarabilir ve onların doğru dürüst üremelerini sağlayabilirdi. Kim bunu denemeden söyleyebilirdi ki? Laboratuvar hayvanları başka bir şey değildiler. Her zaman da öyle olmuşlardı. Aralarında korku ile karışık bir saygı ve küçümseyişle baktıkları bir büyük baba, çok yaşlı bir ata gibi duruşu çok tuhaftı. Huzursuzca onlardan kendisini bir yürüyüşe çıkararak çevreyi göstermelerini istedi. Onu dar sokaklardan geçirerek istasyondan ve uzun binalardan uzaklaştırdılar. Kenar mahallelerde geçici barınaklar olarak tasarlanmış AG kulübeleri oldukları anlaşılan şeylerin uzun sıralarının arasından geçirdiler. Araştırma karakolları, su istasyonları ya da mülteci kulübeleri. Şimdiden bir sürüsü peş peşe dizilmişti. Volkanın yamacı alelacele düzenlenmişti ve kulübelerin çoğu 2-3 derecelik bir eğimde duruyordu. O yüzden mutfaklarda dikkatli olmalı ve yataklarını doğru yerleştirdiklerine emin olmaları gerektiğini anlattılar. Frank neler yaptıklarını sordu. Sheffield'da rıhtım işçiliği diye yanıtladı çoğu. Asansör kabinlerini boşaltmak ve eşyaları trenlere yüklemek gibi işler. Bunları robotların yapması düşünülmüştü. Fakat insan kasları içinde inanılmayacak kadar çok iş kalıyordu geride. Ağır araç operatörleri, robot programcıları, makine tamircileri, uzaktan kumandalı dev araçların içindekiler, inşaat işçileri. Çoğu yüzeye çok seyrek çıkıyordu, bazıları ise hiç çıkmamıştı. Geride bırakılmış yuvada da benzeri işler yapmışlar ya da işsiz gezmişlerdi. Bu onlar için bir şanstı. Çoğu bir gün yeryüzüne dönmeyi umuyordu. Fakat jimnastik salonları kalabalık, pahalı ve vakit kaybettiriciydi. Sonuçta hepsi hızla beden sağlıklarını kaybediyordu. Frank'in çocukluğundan beri duymadığı güneyli aksanları vardı. Bir önceki asırdan kalma bir ses duymak, Elizabeth çağındakileri dinlemek gibiydi. İnsanlar hala böyle mi konuşuyorlardı? TV'den anlaşılmıyordu bu. ''Hepiniz öyle uzun zamandır buradasınız ki kapalı olmaya aldımıyorsunuz. Ama ben katlanamıyorum.'' ''Ah, katlanamıyorum.'' Frank bir mutfağa göz attı. ''Ne yiyorsunuz?'' diye sordu. ''Balık, sebzeler, pirinç, tofu, hepsi de kocaman paketler halinde geliyordu. Şikayetleri yoktu, iyi sayılırdı. Amerikalılar tarihteki en berbat damak tadına sahip olanlar. Biri bana cheeseburger versin.'' Yo, asıl kafaya taktıkları sınırlamalar, mahremiyet yokluğu, tele işletim ve kalabalık olmaktı. Bunlardan kaynaklanan sorunlar, buraya geldiğimin ertesi günü bütün eşyam çalındı. Benim de.
Benim de.
Hırsızlık, saldırı, zorbalık. Haydutların başka çadır kentlerden geldiğini söylediler. Ruslar dediler. Tuhaf konuşan beyazlar. Bir kısmı da siyahtı ama evdeki kadar çok değillerdi. Önceki hafta bir kadına tecavüz edilmişti. ''Dalga geçiyorsunuz.'' dedi Frank. ''Ne demek dalga geçiyorsunuz?'' dedi bir kadın tiksintiyle. En sonunda onu istasyona geri götürdüler. Kapıda duraksadığında Frank onlara ne söyleyeceğini bilemiyordu. İnsanlar onu tanıdığı ya da kalabalığın peşine takıldıkları için oldukça büyük bir kalabalık toplanmıştı. ''Ne yapabilirim bir bakacağım.'' diye kırık dökük sözler döküldü ağzından, sonra geçit kilidinden içeri kaydı. Yukarı çıkan bir trende giderken hiçbir şey düşünmeksizin çadırları seyretti. Tokyo stili tabut otellerle dolu bir tanesi vardı. Burası El Paso'dan daha kalabalık olmalıydı ama sakinleri buna aldırıyor muydu? Bazı insanlar kendilerine hurda gibi davranılmasına alışıktı. Aslında birçok insan ama Mars'ta farklı olmalıydı bu. Sheffield'a varınca gelip geçenleri aldırmadan ve bazılarını yolundan çekilmeye zorlayarak gezinti yolunda turladı. Asansörün ince uzun hattını seyretti. Bir ara durup kalabalığa baktı. O anda bir bakışla görülen belki 500 kadar insan vardı. Her biri kendi hayatını yaşıyordu. Ne zaman böyle olmuştu bu? Onlar bilimsel bir karakoldular, bir avuç araştırmacıydılar, en az yeryüzü kadar. Bütün Avrasya, Afrika, Amerika, Avustralya ve Antarktika'ya toprak yüzeyine sahip bir gezegene dağılmışlardı. Bütün bu toprak hala oradaydı fakat yüzde kaçı çadırlarla kaplı ve yaşanır haldeydi. Yüzde birden çok azı. Buna rağmen BMMİB ne diyordu? 1 milyon insan zaten oradayken daha fazlası da yoldaydı. Polis yoktu ve suç ya da polissiz suç vardı. 1 milyon insan ve yasa yoktu. Yasa yoktu ama şirket yasaları vardı. Kâr zarar hesabı. Harcamaları sonuna kadar kıs, kârı sonuna kadar arttır. Hurdaları düzgünce istifle. Ertesi hafta güney yamacındaki bir dizi çadırda yaşayan insanlar greve gitti. Chalmers bunu ofisine giderken duydu. Sluzinski o yoldayken hemen aramıştı. Grev çadırlarının çoğu Amerikalıydı ve ekibi panik halindeydi.
''İstasyonları kapattılar ve kimseyi trenden çıkartmıyorlar. Bu yüzden acil durum kilitlerinden girilmedikçe kontrol edilmeyecekler.''
''Kes sesini.'' Sluzinski'nin itirazlarını aldırmadan güney raylarından grevdeki çadırlara indi. Aslında ekibinden birkaç kişiye kendisine katılmaları emrini vermişti. İstasyonda Sheffield güvenliğinden bir ekip vardı ama onlara trene binip oradan ayrılmalarını söyledi. Sheffield yöneticileriyle bir görüşmenin ardından adamlar çekip gittiler. Geçit kilidinde kendini tanıttı ve yalnız olarak içeri girmek istedi, izin verdiler. Bir başka çadırın ana meydanına çıktı. Bir öfkeli yüzler deniziyle çevriliydi. ''Kapatın kameraları.'' diye önerdi. ''Gelin baş başa konuşalım.''
Kameraları kapattılar. El Paso'dakilerin aynısıydı. Farklı aksanlar ama aynı yakınmalar. Daha önceki ziyareti onların ne söyleyeceklerini tahmin etmesini ve onlar daha söylemeden kendisinin söylemesini sağlamıştı. Bu becerisinden ne kadar etkilenmiş olduklarını okudu yüzlerinden. Gençtiler. "Bakın, bu tatsız bir durum," dedi bir saat konuşmanın ardından. "Fakat eğer grevi uzatırsanız sadece durumu daha da kötüleştireceksiniz. Güvenliği gönderecekler ve olay bu sefer çeteler ve polislerle iç içe yaşamaktan başka bir şey olmayacak. Tıpkı hapiste yaşamak gibi. Tavrınızı ortaya koydunuz. Şimdi de ne zaman bırakıp uzlaşmak gerektiğini anlamalısınız. Sizi temsil edecek bir komite oluşturun. Bir şikayet ve talep listesi yapın. Bütün suç olaylarını belgeleyin. Bunları yazın ve kurbanların iddiaları imzalamasını sağlayın. Bunlar işime yarar. BMM, İBD ve geride bırakılmış yuvada da işe yarayacaktır. Çünkü sözleşmeyi bozuyorlar." Kendisini denetlemek ve çenesini dinlendirmek için biraz duraksadı. "Bu arada işe dönün. Burada tavuklar gibi oturmaktan daha iyi geçer vakit. Ayrıca uzlaşma için puan kazandırır. Bunu yapmazsanız belki de yiyeceği kesip sizi zorlarlar. En iyisi bunu kendi arzunuzla yapmanız ve mantıklı görüşmeciler gibi görünmeniz." Böylece grev sona erdi. Hatta istasyona dönerken onu coşkulu bir şekilde alkışladılar. Trene kör kütük bir öfke içinde bindi. Ekibinin sorularını ya da budalaca sorgulayan bakışlarını yanıtlamayı reddetti ve tam bir aptal olan güvenlik şefine saldırdı. "Eğer siz beş para etmez piçler güvenilir olsaydınız bunlar hiç olmazdı. Bir koruma üçge adından başka bir şey değilsiniz siz. Neden insanlara çadırlarda saldırılıyor? Neden koruma için para ödüyorlar? Ve bütün bunlar olup biterken neredesiniz siz?" "Bu bizim yetkimizde değil," dedi adam. Kızgınlıktan dudakları beyazlaşmıştı. "Hadi canım, ne ki sizin yetkiniz? Sizin tek yetkiniz cebiniz." Güvenlikçiler sonunda kalkıp vagondan çıkıncaya dek sürdürdü bunu. En az onun kadar öfkeliydiler. Ama ya aşırı disiplinliydiler ya da cevap vermeye çekiniyorlardı. Sheffield ofislerinde odadan odaya ekibine bağırıp çağırarak gezindi, birilerini aradı. Sachs, Vlad, Janet. Onlara olup biteni anlattı ve sonuçta hepsi onun da kabul ettiği aynı öneriyi yaptılar. Asansörle yukarı çıkıp Phyllis'le konuşması gerekiyordu. "Bakalım rezervasyonları yapmayı becerebilecek misiniz?" dedi ekibine. Asansör aracı tepesinde ışıklı bir odası olan dar ve uzun yapısıyla eski bir Amsterdam evine benziyordu. Tepesindeki saydam duvarlı ve kubbeli bölmesi Frank'e Ares'teki köpük kubbeyi anımsatmıştı. Yolculuğun ikinci gününde aracın diğer yolcularıyla tanıştı. Sadece 20 kişi vardı. Çünkü bu yönde giden çok fazla kimse yoktu. Ve saydam çatı katında Phobos'un geçişini seyretmek için aracın küçük iç asansörüyle 30 kat yukarı çıktılar. Odanın dış çeperi olduğu gibi asansörün üzerine yayılmıştı. Bu yüzden aşağısı da görülebiliyordu. Frank aşağıya gezegen ufkunun eğimli çizgisine baktı. Son gördüğünden çok daha beyaz ve kalındı. Atmosfer basıncı artık 150 mili vardı ve zehirli gazlardan oluşsa da gerçekten çok etkileyiciydi. Küçük ayın ortaya çıkmasını beklerlerken Frank aşağıdaki gezegeni seyretti. Kablonun incecik oku dosdoğru gezegeni işaret ediyordu. Upuzun ve narin bir roketle altlarında ve üstlerinde birkaç kilometre boyunca uzanan, tuhaf bir şekilde inceltilmiş bir roketle yükseliyormuşlar gibiydi. Kabloya dair gördükleri tek şey buydu ve bütün yapıp ettiklerine rağmen Mars'ın altlarında uzanan yuvarlak turuncu zemini çok uzun zaman önceki ilk inişlerinde olduğu gibiydi. Değişmemiş ve boş görünüyordu. Bunu görmek için sadece birazcık uzaklaşmak yetiyordu. Ardından asansör pilotlarından biri Phobos'u gösterdi. Batı yönünde soluk beyaz bir nesneydi. 10 dakika içinde üzerlerindeydi. İnanılmaz bir hızla yalayıp geçti. Başın dönebileceğinden çok daha hızlı savrulan büyük gri bir patates. Vup! Kayboldu. Çatı katındaki gözlemciler bağırışıyor, alkışlıyor ve konuşuyordu. Frank Stickney'in üstündeki kubbeyi bir an görebilmişti. Kayalıkta bir mücevher gibi parıldıyordu. Orta kısmı bir yüzük gibi çevreleyen bir tren yolu ve bir takım parlak gümüş yumrular vardı. Bulanık görüntüden tek hatırladığı buydu. 50 kilometre uzağımızdan geçti," dedi pilot. "Saatte 7000 kilometreyle."
Pek de hızlı değildi aslında. Gezegene saatte 50 bin kilometre ile çarpan göktaşları da vardı. Ama yeterince hızlıydı. Frank zihnindeki hızlı görüntüyü şekillendirmeye çalışarak yemek katına döndü. Phobos yemek masasında yanında oturanlar onu Deimos'la birlikte yayvan bir yörüngeye ittirmekten söz etti. Döngüden çıkmıştı şimdi. Yeni bir Azor takım adaları kablo için bir rahatsızlıktan başka bir şey değildi. Phyllis en başından beri güneş sisteminde Mars'ın da onun yer çekimi kuyusundan tırmanmak için asansör inşa edilmedikçe aynı kaderi paylaşacağını söylemişti. Madenciler onların yanından geçip gidecek, metal açısından zengin ve baş belası yer çekimi çukurları olmayan asteroidlere yöneleceklerdi. Üstelik Jüpiter'in, Satürn'ün, dış gezegenlerin ayları da vardı. Fakat bu tehlike artık ortadan kalkmıştı. Beşinci gün Clark'a yaklaştılar ve yavaşlayıp indiler. Bir zamanlar 2 kilometre genişliğinde karbonlu bir kütle olan bu asteroid, şimdi Mars'a bakan yüzeyinin her bir santimetresi düzlenip beton, çelik ya da camla kaplanmış olan bir küpe dönüşmüştü. Kablo dosdoğru bu kalabalığın merkezine geçirilmişti. Kablonun ayla buluştuğu bağlantının her iki yanında da asansör araçlarının geçişine izin verecek genişlikte delikler vardı. Bu deliklerden birine daldılar ve düzgün bir duruş yaptılar. Geçtikleri iç mekan dikey bir metro istasyonu gibiydi. Yolcular çıkıp Clark'ın tünellerinde kendi yollarına daldılar. Phyllis'ın yardımcılarından biri onu karşılayıp küçük bir araçla kaya duvarlı tünellerden geçirdi. Phyllis'ın gezegene bakan yüzeyde duvarları cam ve yeşil bambulardan oluşmuş ofisine geldiler. Neredeyse mikro yer çekimindeydiler ve Mars'tan çok yavaşça sürükleniyorlardı. Ama yine de çevrede cırt cırtlı ayakkabılarla gezinebiliyorlardı. Bir parça rahatsız edici bir uygulama ama böylesine yeryüzüne benzer bir yerde pek de tuhaf değildi. Frank kapıda ayakkabılarını cırt cırtlı terliklerle değiştirdi ve daireye girdi. Phyllis'in birkaç kişiyle konuşması neredeyse sona ermek üzereydi. Yer çekimi kuyusundan yalnızca ucuz ve temiz bir çıkış değil, aynı zamanda yükleri tüm güneş sistemine fırlatmaya yarayacak bir ateşleme sistemi. Sıra dışı incelikte bir mühendislik harikası. Ne dersiniz? Evet diye yanıtladılar. Kadın yaklaşık 50 yaşlarında görünüyordu. Bir dizi dalkavukça tanışmanın ardından adamlar Amex'tendi. Diğerleri odadan çıktılar. Odada tek başlarına kaldıklarında Frank şöyle dedi. Mars'ı göçmenler seline boğmak için bu sıra dışı incelikteki mühendislik harikasını kullanmayı bırakman gerekiyor. Yoksa suratında patlayacak ve demir attığın noktayı kaybedeceksin. Ah Frank, kadın güldü. Gerçekten hoş yaşlanmıştı. Gümüş saçlar, güzelce çizgilenmiş gergin bir yüz, biçimli bir gövde. Pas rengi bir tulumun ve gümüş saçlarıyla birlikte ona tamamen metalik bir parlaklık veren bir sürü altın mücevheratın içinde son derece zarifti. Frank'e altın çerçeveli gözlüklerinin ardından kendisini odadan uzaklaştıran bir gösterişle uzun uzun baktı. Sanki gözlüklerinin içindeki video görüntülerine odaklanıyormuş gibiydi. ''O kadar çok insanı böylesi bir hızla gönderemezsin.'' diye ısrar etti adam. Onlar için ne fiziksel ne de kültürel bir altyapı var. Ortaya çıkan şey en berbat türden yabani yerleşimler, toplama ya da çalıştırma kampları gibi bir şeyler oluyor. Durum geride bırakılmış yuvaya da bu şekilde bildirilecektir. Onların olayları Terra'daki olası karşılıklarına benzeterek anlatmayı ne kadar çok sevdiklerini bilirsin. Bu da sonuçta sana zarar verecektir. Adamın 3 adım önündeki bir noktaya baktı Phyllis. Birçok insan olaya böyle bakmıyor diye açıkladı. Sanki o da dinleyicilerle doluymuşçasına. Bu sadece Mars'ın insanlar tarafından kullanımına giden yolda atılmış tek bir adım. Mars bizim için burada ve onu kullanacağız. Yeryüzü umutsuzca kalabalıklaştı. Ölüm oranı hala düşüyor. Bilim ve inanç her zaman yaptıkları gibi şimdi de yeni olanaklar yaratmayı sürdürecekler. Öncüler bir takım zorluklarla karşılaşabilir. Fakat bunlar uzun sürmeyecektir. İlk geldiğimizde onların yaşadıklarından da kötü şartlarda yaşamıştık. Frank bu yalandan ürpererek kadına baka kalmıştı. Phyllis geri çekilmedi. Küçümseyerek konuştu adam. Olaylara hiç aldırmıyorsun. Fakat bu düşünce adamı korkutup duraksatmıştı. Kendini yeniden kontrol altına almaya çalıştı ve saydam tavandan gezegene baktı. Onunla birlikte dönmeyi sürdürürlerken daima Tarsis'i seyrediyorlardı ve bu uzaklıktan bakıldığında gezegen o eski fotoğraflardan biri gibi en ünlü yarı küresinin bütün o tanıdık izlerini taşıyan bir portakal gibi görünüyordu. Büyük volkanlar, Noctis, kanyonlar, kaos, hepsi de kusursuz. En son ne zaman aşağı indin diye sordu. LS-60, aşağıya düzenli olarak iniyorum, kadın gülümsedi. İndiğinde nerede kalıyorsun? BMMI misafirhanelerinde. BM sözleşmesini bozmak üzere kadının deli gibi çalıştığı yer. Fakat bu onun işiydi. BMMI'nin onu atadığı şeydi. Asansör yöneticisi ve madencilik konularıyla ilgili baş bağlantı görevlisi. BM'den ayrıldığında onlardan koparabileceği tüm işleri alabilirdi. Asansör kraliçesi. Asansör Mars ekonomisinin büyük bir bölümü için bir köprüydü artık. Kadın ilişki kurmayı seçtiği herhangi bir uluslar ötesinin tüm sermayesini kendi emrine alabilirdi. Bütün bunlar elbette mükemmel camsı odasında cırt cırtlayarak yürüyüş tarzında adamın yönelttiği bütün utandırıcı sözleri gülümseyerek yanıtlama tarzında dışa vuruluyordu elbette. Şey, Phyllis her zaman bir parça aptal olmuştu. Frank dişlerini gıcırdattı. Anlaşılan eski İABD'yi bir çekiç gibi kullanmanın ve bir etkisi kalıp kalmadığını görmenin vakti gelmişti. Uluslar ötesilerin çoğu Birleşik Devletler'de büyük tahvillere sahip. Amerikan hükümeti sözleşmeye uymadıkları gerekçesiyle onların servetlerini dondurmaya karar verecek olursa, bu durum şirketlerin hepsinin işlerini yavaşlatır, bazılarınınkini de bozar.
''Bunu yapamazsın'' dedi Filiz. ''Hükümet iflas eder.''
Bu bir ölüyü asmakla tehdit etmeye benzedi. Rakamda birkaç sıfır daha olması sadece bir parça daha hayalperestlik demek. Kimse bunu gerçekten hayal edemez. Edebildiklerini düşünenler yalnızca senin uluslar ötesi yöneticilerin. Alacakları var ama kimse onların parasını aldırmıyor. Washington'ı birkaç dakikada buna ikna edebilirim. Sonra nasıl suratına patladığını rahatça görürsün. Sonuçları ne olursa olsun senin oyunun bozulur. Öfkeyle elini savurdu. Bu noktaya gelindiğinde ise bu odalara bir başkası yerleşir ve... Ani bir ilhamla yüklendi. Tepe altına dönersin. Söyledikleri şüphesiz kadının dikkatini çekti. Rahat, saygısızlığı tam tersine dönmüştü. Hiç kimse Washington'ı bir şeye ikna edemez. Orası kaygan kum. Sen de ben de elimizden geleni yapalım. Bakalım kimin daha büyük etkisi var. Sonra odayı cırt cırtlayarak geçip kapıyı açtı ve bir BM görevlileri çetesini yüksek sesle karşıladı. 53. Ayrımın sonu. Sayfa 501.